Ayrım 16, 17-25 Aralık. Ali Özgündüz, sayfa 152. Aşağıdaki konuşma esnasında bakanın yakın akrabası Rüçhan Bayar Çin'de bulunuyor. Sarraf kendisine o mektupları gönderiyor yerine ulaştırmak için. Yakında kabinenin yarısı bize kefil olacak sözüne özellikle dikkat çekmek istiyorum. TK 221-180-46-52. Tarih 16-7-2013, saat 17-15. Rıza Sarraf Rüçhan Bayar görüşmesinde. Rüçhan Bayar, mektubu açıyorum. Bir saniye, bir dakika. Haha, ya olmaz böyle bir şey ya. Rıza Sarraf, Kunlu'nu ayrı yazdırdım, Pingan'ı da ayrı yazdırdım. Rüçhan Bayar, vay vay. Rıza Sarraf, iki tane. Rüçhan Bayar, İzmit, Ables, Trabzon, okey ve bunun burada yeminli tercümanda da şeyini de yaptırayım. Rıza Sarraf, yok burada yaptıracağım ya ben, orijinalini güzel bakanlık zarfında zaten tercümana vereceğim. Çin konsolosluğuna da onaylatacağım, yollayacağım sana. Rüçhan Bayar, tamam elden gönder abi bunu, kaybolmasın. Çocuklar gelecek buraya çünkü. Vallahi helal olsun, süper, ha ha. Yakında kabinenin yarısı bize kefil olacak abi. Rıza Sarraf, sana dedim ben imzalatacağım ya dedim inşallah. İmzayı gördün mü kim imzalamış? Rüçhan Bayar, görmez miyim? Çok yakışıklı bir imza. Ha ha, ellerine sağlık o, çok güzel oldu ya. Çok iyi, daha ne olacak? Daha da etkili bence. Rıza Sarraf, Bank of Kunlun'dakine de şeye yazmış, Golink Bank herhalde bu başka. Kulu'nunkini de direkt başkanına yazdı. Rüçhan Bayar, abi bu psikolojik gazla Kunlu'nu da kapısını çalarız. Yani direkt kendimiz bile bitiririz işi yani. Çok kuvvetli ya. Çok iyi bir referans abi. Şimdi bu referans mektupları ne demek? Tam olarak gelin Rüçhan Bayar'ın ağzından öğrenelim. TK 221-183-65-53, 16-7-2013, saat 17.34, Rıza Sarraf Rüçhan Bayar görüşmesinde. Rıza Sarraf, o yazı neyi ifade ediyor? Bir de biliyorsun değil mi, real ticaret olduğunu. Rüçhan Bayar, ya çok güzel canım, bunlarla bankalardan bir yüzer milyon dolarlık kredi alırız. Bir yurttaşımız namusuyla onuruyla çalmadan çırpmadan ihracat yapan bir yurttaşımız Çin'den yüzer milyon dolarlık krediyi kolaylıkla alabilir mi? Alamaz. Bunların fıtratında böyle işler var. Havuz medyasının ilk musluğunu böyle açmamışlar mıydı? Devlet bankalarından usulsüz kredileri yakınlarına vermemişler miydi? Teslimat yöntemi değişiyor. Her şeyin bir bedeli var elbette. Teslimat sözde danışman Barış Güler'e yapılıyor. Yalnız bu esnada sivil bir polisin kendilerini izlediğinden şüpheleniyorlar. Aslında haksız değiller, teknik takip altındalar. Dosyanın durumunu bilmeyen biri o sivili de Muammer Güler ve ekibi ayarlamış. Sarrafa da seni bundan kurtaracağız bahanesiyle birkaç milyon dolarcık talep edeceklerdir. Der mi bilemiyoruz. Neyse ki Barış Güler devrede, konuyu çözeceğini Sarraf'a iletiyor. Durumu bakanlık içinde araştıran Barış Güler takip edildiklerinden emin. Olasılık dahilinde Muammer Güler önlem alınması talimatı veriyor. Teslimatların yönteminin uygun olmadığını, başka biçimde yapılmasının doğru olacağını söyleyen dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'i aslında Sarraf da doğruluyor. Habbani ile konuşmasında Sarraf, baba oğul Gülerlerin parayı tek seferde istemesinin bu sıkıntıları doğurduğunun altını çiziyor. TK 239-919-51-46, tarih 24-10-2013, saat 22-23, Rıza Sarraf Abdullah Habbani görüşmesinde. Rıza Sarraf, Özgür gelecek de ona bir 3 verirsin, 3 milyon dolar. Abdullah Habbani, tamam sabah gelecek, aradı beni de. Rıza Sarraf, hı Abdullah, 1 milyon da Mehmet'ten alırsın. Görüşmeden Özgür Özdemir'e teslim edilecek 3 milyon doların 1 milyon dolarının Mehmet yani Muhammed Zarrab'dan alınması yönünde talimat verdiği anlaşılmıştır. TK 240-013-06-64, 25-10-2013, saat 14.09, Muammer Güler Barış Güler görüşmesinde. Barış Güler, tamam baba sıkıntı yok. Muammer Güler, dediğimiz gibi mi oldu oğlum? Barış Güler. Evet evet baba. Dinlenme riskini bilen Muammer Güler uyarı yapmayı da ihmal etmiyor. TK 240-240-0667 26.10.2013 saat 17.30 Barış Güler Muammer Güler görüşmesinde. Muammer Güler. Barış gelecek bugün onlarla bir konuşun bakalım ne? Barış Güler. Evet İzmir'deyim de ben şey Özgür'le bir araya gelecekler. Özgür'le konuşacaklar. Muammer Güler. Bekle seni de dinleyen varsa. Barış Güler. Özgür'ü de dinliyor olabilirler. Ben Tunç'u uyardım. Ben Tunç'u uyardım yani Şafak'ın kuzenini. Muammer Güler. Yani hayır artık o şeyi Barış senle konuşacak. O şeyi artık o şekilde yapmayın kesinlikle. Barış Güler. Biliyorum. Muammer Güler. Tamam oğlum tamam peki. Ben onu araştıracağım. Onun kim olup olmadığını. Dikkat et oğlum. Telefonda da dikkatli olun. Barış Güler. Tamam baba. Muammer Güler. Kendisiyle konuşurken de dikkatli olun. Vatandaşlık işleri itinayla çözülür. Söz konusu İçişleri Bakanı olunca ve sarraf yakınlarının Türk vatandaşlığına kabulü konusunda sorunların çözülmesine çok önem atfedince bu konu piyasası yüksek bir iş haline geliyor. Rıza'nın kardeşi Muhammed Sarraf'ın istisnai yoldan vatandaşlığı alınması, basında Rıza Sarraf aleyhine çıkacak haberlerin önüne geçilmesi ve Orhan İnce'ye daha fazla baskı uygulanması 3 milyon 500 bin dolara mal oluyor. İstisnai vatandaşlık yolundan yalnızca Muhammed Sarraf yararlanmıyor. Bunun yanında Rıza tarafından verilen diğer isimler de Türk vatandaşı yapılıyor. Müjdeyi bizzat Bakan Güler oğlu Barış aracılığıyla iletiyor. TK 234-135-3076 6-9-2013 saat 17.41 Rıza Sarraf Barış Güler görüşmesinde. Barış Güler. İyi bir haber verecektim müsaitseniz. Ne zaman müsait olursunuz? Ne zaman yapalım? Yani yapalım mı? Barış Güler. Olur olur. İyi haber. Babam çünkü bir haber ver dedi. Yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz? Rıza Sarraf. 12 gibi falan iyi mesela. TK 234-153-80-09 6-9-2013 saat 21. Muammer Güler Barış Güler görüşmesinde. Muammer Güler. Barış söyledin mi oğlum? Adama oldu diye. Barış Güler. Söyledim. Yarın şeyde buluşacağız. Telefonda söylemek istemedim. Yarın 12'de de buluşacağız. Yani açamadım şeyi, konu açmadım telefonda. 12'de yarın buluşuyoruz. Yüz yüze söyleyeceğim. Muammer Güler, tamam söyle, tamam oğlum. İmzaladık yani şeyi. Tabii Muammer Güler soruşturma komisyonuna verdiği ifadede iddiaları kabul etmiyor. Yasal prosedürlerden bahsedip orada yazanların gereğinin yapıldığını söylüyor. Peki Rıza'nın annesi, babası ve kardeşi için referans olduğunu belirtir. Bu dosya nasıl açıklanacak? Teknik ve stratejiyi bizzat Muammer Güler çiziyor. Ve 17 Aralık ortalık toz dumandır. Bakanın oğlunun evinde o meşhur para kasaları, para sayma makineleri ve nakitler fotoğraflanıyor. Oğlu Barış'la beraber Özgür'ün de ifadesi alınacak. Çelişkili ifade verilmesin diye tedbir alıyor. Ne de olsa hukukçu bakan ya, işin nereye varacağını az çok tahmin ediyor. Bizzat Muammer Güler nasıl ifade verileceği konusunda taktik ve strateji verdiğini daha önce ayrıntısıyla vermiştik. Şimdi bir kez daha hatırlayalım. Muammer Güler ne diyordu kurye Özgür Özdemir'e? Demek ki o görüntüleme var diyordun ya, hani sen tamam, o esnada seni görüntülemek istediler. Rüçhan'ın alacağını almak üzere gönderdi beni. Ben de gitmedim. Veya, işte ben gittim, olmadı, tamam. İşte Rüçhan'ın alacağı var. Rüçhan'dan alacağı var. Özgür Özdemir de tamam oldu sayın bakanım diyor. Özgür oğlum telaşlanmayın evladım diye telkin yöntemiyle başlayan konuşma taktiklerle devam ediyor. Buna göre Özgür'ün iki yol izlemesi sıkı sıkıya tembih ediliyor Güler tarafından. Özgür ya para aldığını reddedecek ya da aldığı paranın Muammer Güler'in akrabası olan Rüçhan Bayar'ın Güler'e olan borcu karşılığında alındığını söyleyecek. Rüçhan'ın Rıza Sarraf'ın yanında çalışması da durumun anlaşılmasında önemli bir nokta. Bu nasıl bir borçtu, neyin karşılığıydı? Verilen böyle yüksek meblağlı borçlar banka yoluyla mı gönderildi? O zaman bunun banka makbuzları nerede? Elden nakit olarak mı verildi? Hangi ticari faaliyet sonucu kazanıldı? Vergisi verildi mi? Baba parası ise bakanın mal beyanında gösterildi mi? Bu gibi soruların Güler tarafından ayrıntılı düşünülmediği 17 Aralık operasyonunun ertesinde anlaşıldı. Güler sonra evden çıkan nakit paraların villa satışından elde edildiğini söyleyebildi. Nedense bu yanıt ilk gün akla gelmemişti. Daha sonra villa satışı savunması yapıldı ama gerçekte bu satış var mı yoksa muvazaalı bir satış mı belli değil. Çünkü noterden değil sıradan bir kağıda yazılı satış protokolüyle güya 1 milyon 650 bin liraya satıldığı söylenen bu villanın üzerinde 1 milyon 275 bin lira ipotek var. Ama 400 bin lira peşin alınmış. 1 milyon lira bir ay içinde ödenecek ve geriye kalan 250 bin lira içinde senet düzenlenmiş. İpotek kalktığı zaman senet geri verilecek ve tapu devri yapılacakmış. Bu satış sizce normal mi? Aklınızdan şu sorular geçmez mi? 1. Milyonlarca liralık bir villanın satışı böyle sıradan bir protokolle mi yapılır? Yoksa notere giderek satış vaadi şeklinde bir resmi evrak mı düzenlenir? 2. Satıldığı söylenen villanın değeri 1 milyon 650 bin liraysa ve üzerinde 1 milyon 275 bin lira ipotek varsa geriye kalan 375 bin lira verilip ipotekli olarak tapunun alınması gerekirken 400 bin peşin 1 milyonu bir ay içinde niye ödeniyor? Bu satışın gerçekte olmadığı operasyondan yaklaşık bir ay önce 13-11-2013 tarihli yapılan bu protokolün sonradan eski tarihte hazırlanarak evde çıkan paralara kılıf bulmak amacıyla hazırlandığı kuvvetle muhtemel. Bu satış protokolünün gerçekliğinin test edilmesi için protokolün kimin tarafından yazıldığı ve yazı yaşının tayin ve tespiti için grafolojik inceleme yapılması gerekirken bu da yapılmadı. Anadolu'da bir deyim vardır, şark kurnazı, tam bunlar için söylenmiş. Neden mi? Bunun yanıtı Muammer Güler'de var. Evi basılan oğluyla telefonda konuşan Güler, 17 Aralık sabahı 7.39'da Barış'a para konusunda ne diyordu?
Tamam, senin şimdi oğlum, bu anladığım kadarıyla Rıza Zerrab'dan bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar. Şunu söyleyeceksin, ben danışmanlık ilişkim var, gayri resmi danışmanlık. Resmi, ona yapmadım ben, babamın şeyi olmasın diye. Benim para alışverişim bu. Artı benim alacaklı olduğum dayımın oğlu, akrabam bunların yanında çalışıyor. Onun bana borcu var, senetlerimiz de var. Onun şeyini yapıyorum, ben ondan tahsilatımı yapıyorum. Senin söyleyeceğin oğlum, işte benim gayri resmi danışmanlık ilişkim var. Ben artı şu o para şeyi benim Rüçhan yanında çalışıyor. Benim Rüçhan'dan alacağım var. Bunun yanında çalıştığı için rica ettik.
Hemen şunu belirteyim. Muammer Güler soruşturma komisyonuna verdiği ifade sırasında bu konuşmayı yalanlamıyor. Sadece kalkıp bakanlığın özel kalem telefonundan avukatın telefonuyla görüşüyorum. Nasıl dinleniyor? Bu hukuksuz bir dinleme diyor. Tekrar hatırlatıyorum. Bu dinleme ve takibatlar mahkeme kararıyla yapılıyor. Yani hukuksuz değil. Kaldı ki bunların hukuksuz olup olmayacağına Muammer Güler de karar veremez. Komisyon üyeleri de karar veremez. Bu konuda karar merci yargıdır. Gidersin Yüce Divan'a, oradaki savunmanda söz konusu konuşmanın delil sayılamayacağını söylersin. Ve mahkeme bunu değerlendirir. Bir noktaya dikkat ettiniz mi? 3-5 kuruş ne demektir? Az demektir, cepteki bozukluktur. Zenginliğin boyutuna bakar mısınız? 1 milyon lira, eski parayla 1 trilyon lira adamlar için bozukluk değerinde.
14 seferde yaklaşık 6 milyon dolar. Muammer Güler Bakanlığı'nın nüfuzunu kullanarak yaptığı işler karşılığı 14 parti halinde 5 milyon 800 bin dolar nakit alıyor. 185 bin dolar danışmanlık ücreti adı altında ödeniyor. Üstelik bu paralara Rüçhan Bayır'ın olduğu belirtilen 200 bin dolarlık borç tutarı dahil değil. Yalnız ödemeler ve işlerin ne olduğu kimi durumlarda karışmış. Örneğin 3 milyon 500 bin dolarlık partide hem Orhan İnce'ye baskı, hem gazetelerde çıkacak haberi engelleme, hem de istisnai vatandaşlık ödemesi bulunmakta.
Anlaşılan Zafer Çağlayan gibi net tarifeler söz konusu değil. Muammer Güler'in tarifeler konusunda sorunları bulunmaktaymış.
Allah seni bağışlar mı Egemen Bağış?
Egemen Bağış milyonlarca doların havada uçuştuğu rüşvet ve yolsuzluk dosyasında en az ismi geçen kişilerden biri. Bunun nedeni bakanlığının fiilen Rıza Sarraf'ın mama vermesini gerektirecek işlerle direkt ilgili olmaması. Egemen Bağış vize işlerinde aracı olmak, Sarraf'la ilgili bir haberin yayınlanmasını engellemek, bir otel ruhsatı için yardımcı olmak ve bayram harçlığı amacıyla her seferinde 500'er bin dolar olmak üzere toplamda 1,5 milyon dolar almış. Aslında Rıza Sarraf'ın Egemen'i yemlemesinin sebebi vize, ruhsat, gazetede çıkacak haberin engellenmesi gibi ufak tefek işlerini halletmesinden daha ziyade onun üzerinden başbakana ulaşmak. Orayla doğrudan ilişkiye girdikten sonra artık kimseye ihtiyacı kalmayacak zaten. Meblağ olarak dosyada en az menfaat sağladığı anlaşılan, bununla birlikte bir gazeteciyle yaptığı telefon konuşmasında Bakara suresiyle dalga geçen Egemen Bağış konusunda söylenecek çok şey yok. Çağlayan ve Güler'in aldıklarını düşününce ucuza gitmiş Egemen. Hani atalarımızın bir sözü var, Allah'ın sopası yok ki kafana vursun. Allah sopasını böyle gösterir. Yaptığı kötü işleri ayağına dolaştırır. Seni işte böyle rezil rüsva eder. Sen Allah'ın kelamıyla bakara makara diye dalga geçersen, Google'dan ayet sallıyorum dersen elbet bunun karşılığını göreceksin ki gördün. Bakın Bağış ayakkabı kutusunda bir parti paranın teslimatı öncesi neler konuşulmuş. Rıza Sarraf Egemen Bağış görüşmesi. TK 204-798-53-22, tarih 19.04.2013, saat 9.59. Rıza Sarraf, Sayın Bakanım bugün müsait bir saatinizde bir uğrayıp bir çayınızı içmek isterim.
Egemen Bağ, olur canım, Zafer abi de söyledi. Ben saat 4'ten 6'ya kadar falan oralardayım. Yani bir mesaj at geliyorum diye. 10 dakika olsa da bana yeter, tamam.
Rıza Sarraf, okey, tamam, tamam Sayın Bakanım.
Sonra Rıza Sarraf Egemen Bağış'tan randevu aldıktan sonra para işlerinden sorumlu Abdullah Happani'yi arayıp şu konuşmayı yapıyorlar. Rıza Sarraf Abdullah Happani görüşmesi TK 204-829-7143 tarih 19.04.2013 saat 12.32.
Rıza Sarraf, Abdullah 500 bin doları hazırlat tamam mı? O aktifle alakalı vardı ya, 4'te götüreceğim tamam mı abi? Ayakkabı al koy içine hediye paketi yaptır.
Abdullah Habban, tamam abi.
Rıza Sarraf, onu bir acil hazırlattır. Saat 3'te falan yollatırsan bana, yani 4 gibi, hatta Ortaköy sağlam kim var? Ortaköy'e yollatsan bize yeter.
Abdullah Habbani, Halil getirir zaten, kurye getirir yani.
Ve İstanbul Ortaköy'de bulunan AB Bakanlığı ofisine gitmeden önce hazırlıkların tamamlanması için son talimatlara ilişkin yapılan görüşme. Rıza Sarraf Abdullah Habbani görüşmesi TK 204-867-46-35 19.04.2013 saat 15.24.
Rıza Sarraf, yolladın mı o şeyi motorcuyla?
Abdullah Habbani, yok motorcu gelmedi. Ebru Hanım'ın oraya bir şey götürmüş galiba, onu bekliyorum.
Rıza Sarraf, ne zaman yollayacaksın? 4'te adamın yanına gideceğim ya.
Abdullah Habbani, çantada falan olmasın değil mi?
Rıza Sarraf, hayır hayır, düzgün bir ayakkabı kutusu içinde ve pakette olsun.
19 Nisan 2013 günü yapılan 3 konuşmayı gördük. Şimdi gelin teknik takip yapan polis ekiplerinin para taşıma işini nasıl fotoğrafladıklarına bir bakalım. Burada 3 adet fotoğrafta Rıza Sarraf'ın Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul ofisine gelişinden kapıdan girişine kadarki fotoğraflar yer alıyor. Dosyada bu fotoğraflar aynen şöyle anlatılıyor. Saat 16.15 sıralarında Rıza Sarraf isimli şahsın şoförü ve korumasıyla birlikte tekneyle Ortaköy iskelesine geldiği görülmüştür. Daha sonra yapılan takip tarassut işleminde bilinen adresin bulunduğu Muallim Naci Caddesi üzerinde 34AG1053 plaka sayılı motosikletli kuryeden Rıza Sarraf'ın şoförü bir paket alarak Rıza Sarraf isimli şahsa verdiği görülmüş ve Rıza Sarraf isimli şahsın Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul ofisine girdiği görülmüştür.
Saat 16.41 sıralarında Rıza Sarraf isimli şahsın Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul ofisinden çıkarak Ortaköy İskele yönünde yürüdüğü görülmüştür.
16. ayrımın sonu. Sayfa 163.